Ayrım 16, İdamlıklar, Kerim Korcan, sayfa 194. Çok sakin göstermesine rağmen kurt bir gardiyandı da Halil Çavuş. Bir kuru teselli hatırına bir idam mahkumunun yatışmayacağını bilirdi. Ne var ki Ömer'e acırdı da bir taraftan. Şurası da bir gerçekti ki o her şeye mahpushanenin güvenliği açısından bakardı. İdareye bir zarar gelmemeliydi. Kainat düzeni buydu Çavuş'un kafasında. Eminler asılır, Ömerler kesilir ama mahpushane yerinde kalırdı. Kalmalıydı. Mahpushane onun nimet tarlası, ekmek ağacıydı. Şunu da iyi bilirdi ki idamını bekleyen bir kişiyi azdırmakta hiçbir idari fayda yoktu. Onun için kapıyı açıp Ömer'i koridora çıkarmadı ama kestirip atarak hatırını da kırmadı. İki kapılı bir handı burası da koca Veysel'in dediği gibi. Kimileri siyahlar giyip geliyor bu hana, sonra beyazlar giyip boyunlarında iple çıkıp gidiyorlardı. İdamlık diyorlardı bunlara. Onlar asılınca dosyaları kapanıyor, nüfus kütüğünden kayıtları siliniyordu. Bir hayır sahibi çıkarsa sonra arkadaşlarından yazık oldu şu çocuğa diyordu. Hepsi o kadar. Ömer de yıllardır bu iki kapılı handaydı ve gidiyordu gündüz gece. Bilmiyordu ne haldaydı, gidiyordu gündüz gece. Değişik duygular içindeydi hep yarınını düşünürken. Bir var ona göre bu namussuz ve pis iş bitmeliydi. O fakir köy hayatına yeniden başlamalıydı. Elin namussuzu güzel bir karıyla ömür sürecek diye o zindan köşelerinde sürünmemeliydi. O namussuzlar gelmeliydi buraya. Ona bu oyunu oynayanlar gelmeliydi. Kanun onların boynuna asmalıydı ölüm ilmiğini. Ama bir de aksi vardı bunun. Ömer derdini anlatamazsa ne olacaktı? Gelip boynuna ipi asacaklardı. Onu götürüp sehpaya takacaklardı. Bu olur mu bu? Olur mu böyle haksız bir iş? Olur. Neden olmasın? Adalet onu 7 sene bedavadan yatırdığı gibi bedavadan asabilir de. Ve kimse de çıkıp ne yapıyorsunuz? Bir tevatir üzerine bir adam asılır mıymış demez. Ve o beyazlar giyinip çıkardı, karalar giyerek geldiği handan. Şöyle bir efkarı dağıtsın diye Ömer Halil Çavuş kapıyı açmamıştı. Madem kapalı koğuştaydı Ömer, sabahı orada etmesi gerekti. Hiç duyulmuş muydu idamlık bir adamın gece yarısı koridora çıkıp dolaşması? Dünkü toy gardiyan mıydı Çavuş dayı? O adımını nereye attığını iyi bilirdi. Ama bir taraftan da Ömer'e acırdı ve hakikaten onun masum olduğuna da inanırdı. Peki nasıl oluyordu bu? Onun kapısında ekmek yediği adalet neden yapıyordu bu işi? Bu nasıl olup da onun şanına uygun düşüyordu? Halil Çavuş okuma yazma bilmezdi ama pratik halk zekasının en güzel örneklerinden biriydi. Ömer'in uğradığı haksızlığı ve onun yarattığı azabı bu yaman ölçüsüne vurdu işte. Ne acı bir gerçektir ki gene de adli hata doğrultusunda yürümekte olan adaleti değil Ömer'i suçlu buluyordu. Ona göre Ömer daha evvel bir suç işlemiş ve bu suçunu maharetle gizlemiş, ceza görmemişti. İşte Hak Teâlâ Hazretleri onun bu suçunu biliyor ve onu tamamen masumu olduğu bir suçla cezalandırıyordu. Bir insanın asılmasıyla son bulacak çok ağır bir meselede Halil Çavuş'un vicdani kanaati buydu. Ama işin bu tarafını çok gizli tutmuş, Ömer'e katiyen hissettirmemişti. Yalvarmak kâr etmeyecekti anlaşılan. Eğdi başını Ömer, döndü kapıdan. Evet o da anlıyordu ki çocukça bir istekte bulunmuştu gardiyandan. Gardiyan ona olur diyemezdi. Çok hesapsız bir istekte bulunmuştu Ömer. Bir kere kimdi şu insan gibi karşısına alıp konuştuğu adam? Gardiyan değil miydi? Elbette o mahkumun karşısında olacaktı. Var mı bunun başka bir yolu? Yarın adalet arabası Ömer'i çiğnemeye gelince dur mu diyecekti Halil Çavuş? Hayır, o da o arabaya koşulacaktı. Müdde-i umumi dizginleri kasıp kırbacı şaklatarak Ömer'i adalet arabasına çıtır çıtır ezdirecekti. Bunları çok iyi biliyordu Ömer. Onun için kapının önünden boyun bükerek çekilmişti ve gitmiş yatağına oturmuştu. Yatmayı düşünmüştü bir süre, uzanıp denedi, Olmuyordu. Yürek tedirgin olmuş ve havalanmıştı bir kere. Pamuk değil de sanki tersine çevrilmiş bir dövendi yatağı. Çakmak taşları sivri keskin sırtını acıtıyordu. Ve her biri bir ateşti sanki bu çakmak taşlarının. Ömer üstüne yorganı çekince yanıyordu. Kim bilir kaçıncı sigarayı yaktı. İçine oluk oluk çekti tütün dumanını. Ne yapsa fayda bulamıyor, avunamıyordu. Çıldıracaktı sağır bir gecede, başka değil. Nedir ki bir insanın yüreği? İrice yarılmış bir nar gibi al avucuna. Ateş gibi yakmaz insanın eline. Ne var ki yürek de bu kadar yangına dayanamaz. Dertleri biriyle paylaşmak gerek. Ömer de anladı bunu ve yatak arkadaşı İnebolulu Süleyman'ı uyandırdı. Süleyman doğruldu, oturdu yatağında. Bir süre kendine gelmeye çalıştı. Ama gene de şaşmadı bu vakıtsız uyarılışına. Onlar yıllarca yan yana yatmışlardı. Birbirlerini çok güzel anlıyorlardı. Ömer'in ağrısı biraz da ona geçmişti. Süleyman günlerdir arkadaşının nasıl kıvrandığını görüyor ama bir türlü dili varıp da nedir senin bu halin diyemiyordu. Dese alacağı cevabı biliyordu. Böyle bir cevabı da duymaktansa duymaması hayırlıydı. Ömer dertli bir tavırla girdi konuşmasına. Önce vakıtsız uyandırdığı arkadaşından özür diliyordu. Bak şu garip başımıza gelenlere, seni de vakıtsız uyandırdık Süleyman. Süleyman günlerce uyumamaya razıydı. Yeter ki bir dertlere derman olabilsin. Ne alacak canım dedi Süleyman, gözlerini ovuşturdu. Ömer ona şu saatte yük olduğu kanaatindeydi. Ne olacağı şu, insan kendi derdini kendisi taşımalı, başkalarını da acılara salmak iş değil. İnsan insanın dert ortağıdır Süleyman'a göre. Biz şurada kardeş gibiyiz Ömer, ne demekmiş derdinin bize yük olması, olur mu böyle şey? Derdine böyle bir saatte ortak aramak üzmektedir Ömer'i. Dert üleşmek, portakal üleşmeye benzemez ama Süleyman, bizim içimiz yanar, oldu bir kere de yolu yordamı şaşırdık. Süleyman sigara aradı yastığının altında, buldu uzattı Ömer'e, onun dertlerini dinlemek kararındaydı. Asıl marifet dert üleşmektir Ömer, portakalı kim olsa üleşir. Dalar bir süre Ömer, yok yok Süleyman, içinin acısını herkeslere açılmak iyi değil. Arkadaşı bu fikre katılmaz. Kendi kendine kuruntu yapsan daha mı iyi? Mecbursun be arkadaş, birine açılacaksın. Sen bir yeri evhama kapılır uçurum olarak görürsün. Ben de derim ki orası deredir. Ömer'in yüzü ışıdı biraz. Ben de onun için uyandırdım seni. Tavanlar çöker oldu başıma. Süleyman gururlandı, bir işe yarama hoşuna gitmişti. Çok iyi ettin, uyardın beni. İki lafta gece konuşuruz. Yarın işe kalkacak değiliz ya. Ne faydası olacaktı bu konuşmaların ama Ömer konuşmadan yapamıyordu. Yeğen çok darda içim, bildiğin gibi değil, dayanılmaz buna. Dikkatle baktı Süleyman. Ömer çok değişik bir adam olmuştu. Ondaki paniği durdurmak lazımdı. Yüreği farah tutacağız Ömer. Kollarımız bağlanmış bir kere. Olur olmaz şeyleri düşünmek iyi değil. Söylemesi güzel ama pek de öyle değildir işler. Kolay mı Süleyman? Ben de isterim farah olmasını, akıl takılmasın bir yere, kafa saat gibi kurulmadan çalışıp gider. Pek önemli bir şey değil kafanın çalışması, Süleyman yol gösterir. İyi ya Ömer kafanın çalışması, ya kafa çalışmazsa ne yaparız? Yeter ki kafayı iyi bir şeylere çalıştıralım, evhama kapılmayalım. Ömer'in de istediği budur ama... Bu elde değil be Süleyman, inan ki elde değil. Neden de? Hep ölüm üstüne düşündüklerim. Belki bir çaresi vardır durgun bir havaya çekmenin. İşte bak bu fena Ömer, sen direneceksin ki bir kurtuluş yolu açılsın. Sen çökersen dava da çöker. Ömer bir şeyler arayan gözlerini dikti Süleyman'a. Beni sonunda asacaklarına kafam yattı ama içimin ateşi bu. Uzaktan uzaktan bir haber ulumaya başladı. Bundan başka bir şey düşündüğüm yok ki. Süleyman olmaz der gibi elini kaldırdı. Orası pek belli değil. 7 senedir neredeydiler asacaklardı da. Ömer inanmaz iyi haberlere. Bize sıra gelmemiştir. Yalnız biz miyiz ölüm bekleyen? Bunun aksi de pekala düşünülebilir. Yok yok, bir haksız nokta buldular ki bunca yıl incelediler senin dosyayı. Ömer anlamaya inanmaya çalıştı. Temyiz mahkemesi yoksa onu temize mi çıkarmak istiyordu? Bu da olabilir. Bu kadar da sürer miymiş bu iş be Süleyman? 7 sene oldu. 7 senede düveller dövüşüp barışır. Zaman ölçüsü üstünde durmamak lazım Süleyman'a kalırsa. Sonu hayır olsun da uzasın. Bundan bir şey çıkmaz. Bu büyük bir oyun bu, kelle oyunu. Sabırlı olmak, işin üstesinden gelmek tek çıkar yoldur. Bu da bir fikir Süleyman'ın söylediği ve kolayca yabana atılamaz. Ama Ömer ümitsizliğe kayar gene. Sonu hayır olsun diye bekleyelim ya Süleyman. Hükümet bunca yıl benim işimle mi uğraşacak? Süleyman gülümser. Tabii be Ömer, mahkemelerin işi bu. Ömer sağ omzuna eğer başını. Kaç paralık adamım ben sanki. Götürün ipe, takın şu pezevengi diyecekler. Süleyman'ın sesi katı ve inandırıcı. Evham kaplamış senin için Ömer. Sen değiştir bu kafayı, böyle ceza yatılmaz. Zindan içinde ayrı bir zindan olur bu. Ömer her şeyi simsiyah görüyordu artık. Zaten Mitteyim Bey hep beni kötüledi konuşurken. Sanki babasını öldürdüm karhanacının. Bunu mesele yapmaya değmez. Mitteyimler hep öyledir. Onlar öyle konuşurlar. Sen hakimlere bak. Ömer susar. Yanağından sızan 2 damla gözyaşını siler elleriyle. Süleyman derin bir keder içinde konuşur. Beni dinlesen kardeşim be. Yağız arkadaşım. Ömer be. Sana ölüm yok bu işte. Evrak 40 kere daha Ankara'ya varsa gelse olacağı bu. Ömer için için ağlamaya devam eder. Haksızlığa meydan okur İnebolulu Süleyman'ın sesi. Ağlama Yağız Ömer'im, ağlama. Ağlama, bir gören olur. İdam mahkumunun göğsü kayadan da sert olacak. Yoksa nasıl dayanır bu fırtınalara, ölüm rüzgarlarına? Sen Karadeniz çocuğusun, bilirsin. Bilirsin Ömer, bu kanlı bir ayan dondur. Ömer gözyaşlarını sildi ve coşan içini yatıştırmaya çalıştı. Durdu, derin bir göğüs geçirdi. Süleyman konuşuyordu. Sen bu sefer doğrudan beraatsın. Neye etmişsin ki cezasını çektirsinler sana? Sen beraatsın Ömer ağam be. Sıkma canını. Son sözlerini coşkun bir hava içinde konuşmuştu Süleyman. Ve Ömer günlerden beri ilk defa ümide kapıldı. Işıdı yüzü ve içinde yenilmez bir kuvvet buldu. Tane tane konuşmaya başladı. Eğer dedi beraat edersem o köpek ovardaya yapacağımı ben bilirim. Şuna bak be, herif aleni Kara Musa'nın karısını aldı da ben gene mahkemede sesimi duyuramadım. Süleyman onu ağır ağır yatıştırdı inancındaydı. Bu söylediklerin zapta geçtiyse temizin gözünden kaçmaz Ömer, sen merak etme. Ömer bir bir hatırladı mahkemede olanları. Mahkemede dedik ki Kara Musa'nın karısını falanca aldı ve dedik ki bu mesele üzerinde durulsun. Belki de dedik daha evvel bir anlaşmaları konuşmaları vardır bunların. İşte bunu bir türlü anlatamadık Süleyman be. Reis dedi ki Kara Musa'nın öldürülmesi ayrı iş, sonradan onun dul karısının evlenmesi ayrı iş. Bir manada haklı adam. Düzene girmiş bir işi neden karıştırsınlar? Fakir Ömer meydandayken neden başka katil arasınlar? Ömer içinin ateşini saçtı, biraz ferahladı. Süleyman ümidini kamçıladı, fırsatı kaçırmadı. Bunlar iplik iplik çıkar meydana. Sen sabırlı ol Ömer. Ömer ümit merdivenine tırmanmaya başlar. Ama bir de çıkarsam Süleyman, sen düşünebilir misin yapacaklarımı? Acaba ben o köpek hovardaya kaşınacak tırnak mı korum? Süleyman daha ilerilere iter onu. Ne etsen hakkındır Ömer, şurada az çekmedin, her gün 1000 defa öldün, haktan reva mı bu? Ömer'in intikam duyguları kabartır içini. Ben adama çift mi sürdürür, öküz mü koştururum? Süleyman umut ışıklarını karartmamaya çalışır. Irız düşmanlarına aman vermemek gerek, herkeslere örnek olsun bu. Her namus düşmanı bilsin ki elin ayağına attığı ip kara bir yılan olur, gelir onun boynuna dolanır sonra. Ömer daha bir güçlenir, ateş saçar adeta ağzından. Hele bir çıkayım ben, ben bir çıkayım Süleyman, şu demir kapılar bir açılsın hele, kolumdan şu kelepçeler çözülsün, Ben şu güneşi jandarma düdüğünün ötmediği yerde bir göreyim hele. O dürzünün bir avuç kuru ot koyacağı samanlığım olur. Ben adamın fesat kurulan evini başını yıkmam mı? Acaba o dürzü kıra da var mı çıkarabilir? Ömer daha çok şeyler söyledi. Kin üzerine, intikam üzerine. 7 yıl çekilen ve yüreğini dilim dilim eden acıların hesabını soracaktı. Süleyman başını eğmiş önüne onu sükunetle dinliyordu. Böyle güzel günler de vardı demek bu karanlığın sonunda. Süleyman umutlandırmıştı onu. Kaynayan yüreğine serin sular serpmişti. Çekildi sonra yatağına Ömer. Gene düşünerek yatağına uzandı. Ve sabaha karşı biraz uyudu. Boyabatlı idamlık eminin asılmaya götürülüşünün 7. günü. Ne çabuk da geçivermişti günler. Emin beklediği dehşet anını yaşamış, canıyla vermiş istenen hesabı. Yüreklerde acı bir hatıra koyup gitmişti. O şimdi hiçbir şey bilmiyordu günahkar eti parça parça çürürken. Ama arkadaşları idam denen beyaz belanın ne olduğunu biliyorlardı. Hava güzeldi o gün. Mahpushanenin orta daire bahçesi kalabalık. Geziliyor, volta alınıyor, tesbih çekiliyordu. Bahçe kapısından girilince sol tarafta çamaşırhaneler. Kapılarından buram buram duman çıkıyor. Mahkumun kiri burada temizlenir. Çamaşırhanenin yanında mahpushane çeşmesi. Yapan onu Türkiye'ye göre yapmış, yandan akıyor. Bahçede bir ağaç var, o da genç bir kavak. Ses yapıyor yaprakları rüzgarda. Sallanıyor, sallanıyor gene kökünün üstünde duruyor mahkumun hayatı gibi. Bir serçe sürüsü geldi havalardan, kondular dallara pıtrak gibi sardılar ağacı. Kavak sallanmakta gene, rüzgar diri oluyor doruklarda. Sararan yapraklar gibi döküldü sanki kuşlar ve çarşaf gibi yayılarak havaya çekip gittiler. Kuşsuz ağaç neylenir? Her istenildiğinde kuş gelmez ama ağaca. Kavak orta dairenin biricik ağacı. Doruğunda ümit yaprakları uçuşur yeşil yeşil. Diker mahkumlar gözlerini onun doruğundan bazen maviliklere ve içlerine tarifsiz bir ferahlık dolar. Yaprakları bollaşıyor kavağın mevsim mevsim. Gözlere görünmeden uzuyor gecelerde. İnsan başka, ağaç başka. Ağır cezalı mahkumlar da gün günden kocuyorlardı. Ve vaki oldu ki saat güneşli bir günün ortasını gösteriyordu. Gün ikiye bölünmüştü yani bir hesaptan. Orta dairenin bahçe kapısı açıldı, yanında 2 gardiyanla baş gardiyan göründü. Gardiyanlar sık sık baş gardiyan seyrek gelir, hep başlar o tarafa çevrildi. Bir durdu, bahçeyi şöyle gözden geçirdi baş gardiyan. Sonra iç kapıya doğru yürüdü. İki yanında gardiyanları yakından takip ediyorlar onu. O da geniş omuzlarını ileri geri sallayarak ilerliyordu. Yol açıyorlardı mahkumlar kendisine ve hürmetle şapka çıkarıyorlardı. Bahçeyi ortasından boydan boya yürüyüp iç daire kapısında kayboldu gelenler. Bahçe duvarı dibinde çömelmiş bir ağaç parçasını yontan Ömer gelenleri görmemişti. Oluyordu bazen böyle dalıyordu. Çok geçmeden baş gardiyan koğuşlarda ne yapmışsa yapmış, inmiş iç daire kapısında görünmüştü. Giderken kollarını sallaya sallaya gitmiş, dönüşte gariptir elinde bir urgan tutuyordu. Küçük bir çember gibi yüz yuvarlak sarılmıştı urgan. Yürüdü bahçenin ortasına geldi baş gardiyan, sonra durdu Ömer'in oturduğu tarafa baktı. Sanki şimşek ışığı değmişti, Ömer hissetti nedense bu bakışları. Ve bir mana veremedi önce bu bakışa. Ama iyi de bir bakış değildi bu. Ömer içinden söylendi. Allah'ım şu duruşa bakın. Ezrail, tıpkı Ezrail dedi. Namussuz bir şüphe düşmüştü havaya. Herkesi bir meraktır aldı. Bu zamansız ziyaretin sebebi neydi? Ne oluyordu böyle? Baş gardiyan kollarını sallaya sallaya geliyor. Sonra da koğuşlardan elinde bir urganla çıkıyordu. Bir de girerken hiç eğlenmemiş, yürümüş koğuşlara gitmişti. Dönüşte ise gelip bahçenin ortasında durmuştu. Bu gelişin Ömer'le bir ilgisi var ama ne? Merakta kalanlar daha fazla beklemediler. Baş gardiyan Ömer'e seslendi. Ömer! Ömer buraya gel oğlum! Ömer doğruldu yerinden, 1-2 adım attı, sonra durdu. İşkilli işkilli baktı baş gardiyana. Ne var başefendi, neden çağırdın beni? Bir şey söyleyeceksen söyle, ben buradan da duyarım. Sözü dinlenmemiş, başgardiyan kızmıştı.
Başgardiyan çağırınca gelirler Ömer. Çocuk oyuncağı mı bu? Bir sebebi var ki seni çağırdık. İtaat da öldü artık. Mapushanenin rezilliğini çıkardınız.
Bu hızlı çıkışın Ömer üstünde hiçbir tesiri olmadı. Ömer işkillenmiş ve başını kaldırmıştı bir kere. Ömer gelmemiş, onu tutup getirmeye giden de olmamıştı. Belli ki onu ayaklarına bekliyorlardı. Belki bu bile gizli hedefleri olan korkunç bir plandı. Ve Ömer karşıdan karşıya bir şeyler sezdi. Ve aniden harekete geçip iç daire kapısına doğru kaçmaya başladı. Onun için iyi bir haber olamazdı başgardiyanda. Mektubu gelmez, sorup arayanı olmaz. Ne isterdi öyleyse ondan başgardiyan? Evet, Ömer koşar adım kaçmış, başgardiyan da peşinden gülüp bakmıştı. Bu haliyle Ömer yoz bir at, başgardiyan da elinde kemendiyle acemi bir beygir çobanıydı sanki. O elinde kemendiyle kala kalıyor, Ömer de kaçıp istihkama saklanıyordu böylece. Artık onun üstüne varılamazdı. İdam mahkumuydu o. Üzerine varılırsa kudurur, ortalığı birbirine katar, akla gelmedik korkunç şeyler olurdu. Kendini öldürmeye kalkar veyahut üstüne gelenlere hiç hatır gönül tanımadan saldırır ve türlü acılara yol açardı. Uçurum sayılır zaten onun için ötesi. Kendine kıymaya karar verdi mi birkaç kişiyi de canından edebilirdi. Kanuna saygı kalkar bu sınırda. Burası ölüm sınırı. Ölümü kararlaşmış bir adamdan itaat beklemek biraz da canavarla oturup kahve içmeye benzer. O saldırır. En feci çatışmaya gözünü kırpmadan atılabilir. Daha doğrusu bir şeyi iyi bilir. O da onu iki defa öldüremeyecekleridir. Ömer de bunlardan biri olabilirdi pekala. Son sınırda kanlı bir hamle yapabilirdi. Başgardiyanın bu sınırdaki davranışı yerindeydi. Sadece arkasından bakıp gülmüş Ömer'e ama peşinden gitmeyi uygun bulmamıştı. Başgardiyan gitti ama mahkumun içine kurdu saldı da gitti. Ömer görünürlerde yok. Gitti kim bilir içeriye ve soktu bıçağını beline. Üstüne varan olursa gelin öle imansızlar deyip çekecekti bıçağını. Hayır, bir haber değil herhalde başgardiyanın getirdiği. Ama nedir? Mahkum kurt görmüş koyun sürüsü gibi karıştı bir. Voltalar daha bir hızlı vurulmaya başladı. Sekiz koğuşun tekmil adamı bahçedeydi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 206.